Ayrım 28. Sayfa 367. 43. Bir elinde Ziya'nın kesik başı, öteki elinde kocaman bir kılıç. Konuşmamız bittikten sonra bir süre daha kalkamadım ince uzun serve ağacının altındaki kırmızı banktan. Giderek kararan havaya, öfkeyle homurdanan gökyüzüne, birbiri ardınca çakan şimşekleri aldırmadan öylece oturup annemin söylediklerini düşündüm. Demek babam Tanrı olmak istiyordu. Demek ne yaparsak yapalım her durumda gidecekti. Demek ne annem ne de ben umrunda değildik. Demek ama bunlar annemin sözleriydi. Gerçekte babamın neler düşündüğünü, niçin böyle hareket ettiğini bilmiyordum. Nasıl bilebilirdim? Babam bana hiçbir açıklama yapmamıştı ki. Belki de annemin söyledikleri yanlıştı. Belki de kendini rahatlatmak için böyle bir gerekçe bulmuştu. Buna inanmayı çok isterdim ama İzzet Efendi'nin anlattıkları birinci seçeneği doğruluyordu. Babam kendi ideali için bizi gözden çıkarmıştı. Bu kadar açıktı işte. O mutlak hakikate ulaşmak, kamil insan olmak için ne karısının yalnız yaşamasını aldırmıştı ne de küçük kızının babasız kalmasına. Hatta bunları yaptığı için kendisiyle gurur duyuyor olmalıydı. Nefsine karşı verdiği savaştan zaferle çıkmıştı. Bu dünyaya ait bütün bağlarından kurtulmuş, özlemleri, acıları, kederleri umursamaz olmuştu. Ölmeden önce ölmeyi başarmış, kutsal yolculuğunda çok önemli bir aşamayı geride bırakmıştı. Peki Şems'in rolü neydi bu işte? Hala böyle düşünüyor olmak sinirlerimi bozdu. Ne Şems'i diye çıkıştım kendi kendime. O sadece bir hayal, bir kabus, bir karabasan, aklımın bana oynadığı bir oyun. Ansızın fark ettim. Bak, annem bile ne yapıp etmiş, yine söylememişti kaç yaşına kadar uykumda yürüdüğümü. Çünkü onun kafasında da böyle bir korku vardı. Kızının psikolojik saplantılarının yeniden uyanması korkusu. Ama bu işin peşini bırakmak niyetinde değildim. Yeniden anneme telefon açıp sormayı düşünürken bastırdı yağmur. Ama ne yağış, sanki gök delinmiş de başımıza geçecekmiş gibi. Aceleyle banktan kalkarak otele doğru koşmaya başladım. Sultan Selim Camii'ni geride bırakıp şadırvanın önünden geçerek kaldırımın kenarına gelmiştim ki siyah bir cip durdu ayaklarımın dibinde. Önce cipin kapısındaki beyaz boyayla çizilmiş figürü gördüm. Sağ elinde kocaman bir kılıç, sol elinde ise yılan saçlı, ateş gözlü Medusa'nın kesik başını tutan savaşçı. İkonyon Turizm'in Medusa logosunu aldığı Perseus resminin tamamı. Bakışlarımı aracın camına çevirirken kapı açıldı ve içeriden Ziya'nın yüzü belirdi. ''Buyurun, arabaya binin.'' Başımı uzatıp içeri bakınca sürücü koltuğunda oturan Cavit'i gördüm. O da beni fark etmişti. Yarım yamalak bir gülümseyişle selam verdi. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmura rağmen cipe binmemem gerektiğini düşündüm bir an. ''Niye duraksadınız?'' diye ısrar etti Ziya. ''Görüşecektik ya, dakikalardır sizi bekliyorduk otelinizin önünde.'' Telefonunuz hep meşgul çıkıyordu. Haklıydı. Onunla görüşmeyi ben istemiştim. Şimdi neden kararsız davranıyordum ki? Merhaba diyerek girdim içeri. Tam zamanında yetiştiniz. Otele ulaşmadan sırılsıklam olacaktım. Yana çekilerek kendi yerini bana bıraktı Ziya. Üzerimden süzülen sular koltuğu ıslatırken beni dehşet içinde izleyen titizlik manyağı Cavit'e döndüm. Özür dilerim. Arabayı mahvettim. Önemli değil diyerek kestirip attı Ziya. Tek meselemiz bu olsun. Cavit'e döndü. Hadi gidelim. Nereye gidiyoruz? Diye sordum sesimdeki endişeyi gizlemeye çalışarak. Otelimde konuşsaydık. Yüzüme bile bakmadan yanıtladı Ziya. Küçük bir gezinti yapacağız. Başka hiçbir açıklama yapmadan önüne döndü. Artık yüzünde ne o davetkar ifade ne de sevimli görünmek için dudaklarına yapıştırdığı yapay gülümseme vardı. Bakışları ön cama çarpan yağmur damlalarını silmek için çırpınan sileceklere takılmış gibiydi. Ama onları izlemediğini biliyordum. İhanete uğramış birinin patlamaya hazır öfkesini büyütüyordu içinde. O an anladım cipe binmekle ne kadar büyük bir yanlış yaptığımı. Aracın içinde kıpırdanan tek kişi Cavit'ti. Patronunun emriyle vites değiştirip gaza basarak cipi hızla hareket ettirdi. Galiba beni kaçırıyordu bu adamlar. Yok canım. Buna cesaret edemezlerdi. Cavit daha birkaç saat önce çıkmış olmalıydı içeriden. Başıma bir şey gelse ilk kuşkulanılacak kişiler onlar olurdu. Kötü düşünceleri aklımdan uzaklaştırarak sakin olmaya çalıştım. Başımı çevirip ben de camdan süzülen damlaların arasından dışarıda akıp gitmekte olan Konya'yı izledim. Ama ne Ziya ne de Cavit ağzını açıp tek kelime etmeyince soğukkanlılığımı yitirmeye başladım. Belki olanı biteni anlarım umuduyla yüzüme meraklı bir ifade yerleştirerek şoförümüze seslendim. Cavit Bey, yanılmıyorsam sabah sizi emniyetin kapısında gördüm. Titiz sürücümüz ne diyeceğini bilemedi. Dikiz aynasından bir bana bir patronuna baktı. Öyle değil mi? Diye cesaretlendirmek istedim. Hatta yanınızda Serhat Bey de vardı. Yanıt Ziya'dan geldi. Serhat tutuklandı miskarın. Duygusuz bir sesle hüküm bildiren bir savcı gibi mekanik bir tonda konuşmuştu. Öyle mi? Dedim üzülmüş gibi yaparak. Neden? Niye tutukladılar Serhat Bey'i? Numara yapmayı bırakın. Tehditkar bir sesle konuşmuştu Ziya. Başını sertçe çevirmiş, öfkeden çakmak çakmak yanan gözlerini yüzüme dikmişti. Neler çevirdiğinizi biliyoruz. Cavit'in cipi biraz daha hızlandırdığını fark ettim. Evet, artık kartlar açılmıştı. Adamlar düpedüz suçluyorlardı beni. Cipe bindiğim için kendime lanetler yağdırarak masumu oynamayı sürdürdüm. Anlamadım, neyi biliyorsunuz? Anlamazlıktan gelmeyin diye çıkıştı. Yüzü bir bıçak gibi keskinleşmiş, sağ gözü sinirden seyirmeye başlamıştı. O kibar, bilgili, girişimci iş adamı gitmiş, yerine her türlü kötülüğü yapabilecek gerçek bir zorba gelmişti. Onu siz ihbar ettiniz. Beni de, diye homurdandı Cavit, eldivenli elleriyle direksiyona vurarak. Yangını Serhat'la benim çıkardığımı söylemişsiniz polise. Evimizin altını üstüne getirdiler. Bir de utanmadan dostumuz gibi davranıyordunuz, diye adamını destekledi Ziya. Ben de aptal gibi inandım sözlerinize. Yanılıyorsunuz, diyecek oldum. Ziya hızla dönüp sağ eliyle sol kolumdan yakaladı. Benimle oyun oynamayın. Gözleri gözlerimin içindeydi. Çok bunaldım Miss Karen. İnanın çok bunaldım. Sabahtan beri bankacılarla toplantı yapıyorum ama hiçbir işe yaramadı. Kredi vermiyorlar. Öz babam bile bana sırtını çevirdi. Her şeyimi alacaklar elimden. Sigortanın vereceği para tek umudumdu. Onu da siz engellemeye çalışıyorsunuz. Beni çaresiz bırakıyorsunuz Miss Karen. Anlıyor musunuz? Beni köşeye sıkıştırıyorsunuz. Beni sarsarken ceketinin eteği yana kaymış, belindeki siyah kabzalı tabanca ortaya çıkmıştı. Belki de görmem için özellikle bu hareketi yapmıştı. Beni korkutmak için. Ama artık iyimser ihtimaller yaratarak kendimi oyalayacak aşamayı çoktan geride bırakmıştık. Adamlar son derece ciddi görünüyordu. Bakın, bakın Ziya Bey, büyük bir yanlışlık yapıyorsunuz diye kekeledim. Ben emniyete pasaportumu almaya gitmiştim. Bırakın maval okumayı diyerek beni sertçe itekledi. Dengemi yitirerek sağa savruldum. Omuzum kapının koluna çarptı. Ah, canım yanmıştı. Ne yapıyorsunuz diye bağırdım. Bu barbarlık. Durdurun cipi. Durdurun. İneceğim. Yanıt olarak aracı biraz daha hızlandırdı Cavit. Bunu yaparken dikiz aynasından pis pis sırıtmayı da ihmal etmemişti. Buradan çıkış yok diye yeniden elini bana uzattı Ziya. Vuracak sandım, sakındım ama vurmadı. Uzanıp emniyet kemerini aldı. Ne yapıyor bu dememe kalmadan kemeri bağladı. Can güvenliğim için değil, cipten atlamamam için yapmıştı bunu. Ya söylediklerinizi yapacaksınız ya da bu cip sizi ölüme götürecek Miss Karen. Miss Karen derken sesine vahşi bir tını yerleşmişti. Beni öldürerek hiçbir şey elde edemezsiniz dedim sesimin titremesini önlemeye çalışarak. Başıma bir şey gelirse ilk siz tutuklanırsınız. Kin dolu bir gülüş döküldü Ziya'nın gergin dudaklarından. Tabii cesedinizi bulurlarsa. Bulurlar dedim kesin bir tavırla. Cavit tanımıştır. Orada bir Zeynep komiser var. Müthiş bir polis. Sizden de fena halde kuşkulanıyor. Onun elinden hiçbiriniz kurtulamazsınız. Cavit'in dikiz aynasından bakan gözlerindeki kararsızlığı görünce devam ettim. Siz konuşmasanız bile. Başımla sürücümüzü göstererek ekledim. O mutlaka konuşur. Beni karıştırma diye söylenecek oldu Cavit. O anda araba sağa doğru hissedilir biçimde kaydı. Sus da yola bak diye uyardı patronu. Çarpacaksın. Bakışlarını yeniden yola çeviren Cavit, korkunç bir yaratık görmüş gibi, "Bu da ne?" diye söylendi. Ziya ile birlikte Cavit'in gözlerini diktiği noktaya baktım. Çok da iyi seçilmeyen yolun ortasında sicim gibi indiren yağmura aldırmadan siyahlar giymiş bir adam duruyordu. Tam olarak göremesem de anladım kim olduğunu. Onunla karşılaştığıma ilk kez bu kadar çok seviniyordum. "Şems," diye mırıldandım umutla. "Bu Şems." Ziya ne dediğimi duymadı bile. "Bas gaza," dedi öfkeden deliye dönmüş bir sesle. "Üzerine sür." Cavit emin değildi. Gözlerini kısarak yolun ortasındaki silüete baktı. "Ziya abi, bu adamın kaçmaya niyeti yok. Baksana, herif üzerimize yürüyor." Eliyle Cavit'in koltuğuna vurdu Ziya. "Başlatma şimdi Ziya abinden. Ne diyorsam onu yap." Cavit vites değiştirip yeniden dokundu gaza. Araba uğuldayarak ileri atıldı. Artık ikisi de beni unutmuş, gözlerini yoldaki tuhaf adama dikmişlerdi. Hiç kuşkum yoktu. Bu Şems'ti ya da ikide bir yoluma çıkan o meczup adam. Her kimse. Cip adeta uçarcasına adama yaklaşırken aniden büyük bir gürültü koptu. Ardından gözlerimizi alan bir parlaklık belirdi. Siyahlı adamın hemen arkasına düşen yıldırımı gözlerimle gördüm. Artık önümüzde sadece o tuhaf adam değil, bizi yutmaya hazır kocaman bir ateş topu duruyordu. Cavit işte o anda bastı freni. Önce hızla öne doğru savrulduk, sonra cip çılgınca kendi etrafında dönmeye başladı. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Sanki beni koruyabilirmiş gibi çaresizce kapı koluna sımsıkı tutundum. Cip takla atmadan önce işittiğim son ses Ziya'nın sözleri oldu. "Salak herif, ne yaptın?" Gözlerimi açtığımda derin bir sessizlik içinde buldum kendimi. Çok iyi göremiyordum. Renkler, şekiller birbirine karışıyordu. Ama yağmur sonrası beliren hoş kokulu o bildik rüzgarın yoldaki su birikintilerinde gezinirken çıkardığı hafif hışırtıyı duyuyordum. Doğrulmaya çalıştım, başaramadım. Kemer beni sıkı sıkıya tutuyordu. Uzanıp düğmesine bastım, şanslıydım. Mekanizma çalışıyordu. Açıldı. Oturduğum yerden doğruldum. Cipin takla attığından emindim ama tuhaf şey şimdi yine tekerleklerinin üzerinde duruyordu. Bakışlarım ön camdaki kırmızı lekeye kaydı. Tam seçemedim. Gözlerimi kısarak yeniden baktım. Gördüğüm kızıllığın ne olduğunu anlayınca irkilerek geri çekildim. Bu Cavit'ti. Aman tanrım. Kazadan önce Cavit'in yüzünün olduğu yerde kan ve kemik yığınından oluşan kırmızı bir pelte vardı sadece. Korkuyla başımı Ziya'nın olduğu yere çevirdim. Oturduğu koltuk boştu. Yanındaki kapı ardına kadar açılmıştı. Kapının üzerindeki cam paramparça olmuştu. Korkunç bir manzarayla karşılaşacağımdan emin olarak usulca açık kapıya yaklaştım. Biraz ilerleyince Ziya'yı gördüm. Kapının bir metre kadar uzağında sırt üstü yatıyordu. Bedeninde kan göremeyince rahatladım ama toprak engebeliydi, yüzünü göremiyordum. Başı geriye kaykılmış olmalıydı. O anda duydum mırıltıyı. Dikkat kesildim. Bu Sunny ile söylediğimiz tekerlemeydi. Hu hu hu derviş. Derviş bir dergah açmış, eteği sırlar saçmış. Ama kimse bilmemiş. Sesin geldiği yöne dönünce Sunny'yi gördüm. Asfaltın üzerinde usulca öne arkaya sallanarak tekerlemeyi tekrarlayıp duruyordu. Hu hu hu derviş, başı göklere ermiş, sakalı yere değmiş, dudağı sırlar saçmış ama kimse duymamış. Sunny'nin birkaç metre ötesindeki karaltı çekti dikkatimi. Asfaltın tam ortasında duruyordu. Bu Şems olmalıydı. Bakışlarımı ona çevirdim ama gözüme ilk çarpan Ziya oldu. Daha doğrusu Ziya'nın başı. Saçları insanı tehdit edercesine kıvrılan birer yılan haline gelmiş, kan çanağına dönüşen gözlerinden dehşet fışkırıyordu. Sonra Ziya'nın başını tutan eli fark ettim. Sonra elin sahibini, siyahlar giymiş o tuhaf adamı. Yağmur sonrası ortalığı kaplayan sesin içinden bir elinde Ziya'nın kesik başı, öteki elinde kocaman bir kılıçla bir efsane kahramanı gibi kendinden emin, gülümseyerek bana bakıyordu. 44. Artık semaya çıkabilirsin. Buz mavisi bir ışığın içindeydim. Lekesiz, soğuk, aşina olduğum bir parlaklık. Ayağımı bastığım zemin daha açık renkti. Neredeyse beyaz. Giysilerimden kurtulmuştum ama çıplak değildim. Aynı buz rengi mavilikle sarılmıştı gövdem. Ağaçlar, tepeler, kayalar, taş parçaları gözümün gördüğü ne varsa aynı renk kristalden yapılmışçasına parıldıyordu. Sanki başka bir dünyada gibiydim. Bedenim ağırlığından kurtulmuş, adımlarım tüy kadar hafiflemişti. Nereye gittiğimi bilmeden yürüyordum. Bir rüzgar vardı. Yüzüme dokununca pul pul damlacıklara dönüşüp avuçlarıma dökülüyordu. Avuçlarımda bir serinlik vardı. Bütün bedenim tepeden tırnağa ürperiyordu. Bir koku çalınıyordu burnuma. Keskin, genzimi yakan bir koku. Koklamamak istiyordum, başımı geri atıyordum, boşuna. Koku genzimi yakarak gırtlağıma kadar iniyordu. Öksürmeye başladım ama sesim çıkmıyordu. Sesim, sessizliğin bir parçası olmuştu. Etrafı saran bu soğuk mavilik gibi, o derin sessizliğin de içine hapsolmuş gibiydim. Sarı ışığı o anda fark ettim. Ayaklarımın altındaki beyaz zemini usulca eriterek ağır ağır yaklaşıyordu. Derin bir uçurumun karanlıklarına düşmekten korkarak gerilerken duydum sessizliği bölen fısıltıyı. Ayılıyor galiba. Bir kadın sesiydi. Öksürmeye başladı. Serum işe yaradı. Bu konuşan erkekti. İkinciyi taksak iyi olacak. Gözlerimi açınca küçük bir el lambasını andıran, tıbbi bir cihazı yüzüme tutan kumral bir kadınla karşılaştım. Hemen gerisinde beyaz önlüklü, kır saçlı, zayıf bir adam duruyordu. Geçmiş olsun, dedi kadın gülümseyerek. Sonunda kendinize geldiniz. Beyaz önlüklü erkek sağ elimi tutmuştu. Serbest bırakın lütfen. Bakışlarım adamın beyaz plastik eldivenlerine kaydı. Cavit'i hatırladım. Her şey gözümün önünde canlanıverdi. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur, beni kaçıran cip, yolun ortasında dikilen siyah giysili derviş, aracın takla atması, Sunny'nin söylediği tekerleme, Medusa'ya dönüşmüş Ziya'nın kesik başını tutan Şems. Olanları bütün ayrıntılarına kadar hatırlamama rağmen yine de sordum. Ne oldu bana? Kötü bir kaza geçirmişsiniz, diye mırıldandı adam. Yeni serum torbasını takarken. Çok şanslıymışsınız, ucuz atlatmışsınız. Kendiliğinden karnıma uzandı ellerim. Bebek, dedim telaşla. Bebeğim nasıl? Sakin olun, diye yatıştırdı kumral kadın. Bebeğiniz de iyi, siz de iyisiniz. İkinizi de Allah korumuş. Sakinleşerek yeniden yatağa uzanırken yanıtını bile bile sordum. Ya ötekiler? Ne diyeceklerini bilemediler. Ziya ile Cavit'in yakınım olabileceğini düşünerek kötü haberi söylemek istemiyorlardı. Öldüler değil mi? Diye işlerini kolaylaştırdım. Çekinmeyin, söyleyin. Onları kaybettik değil mi? Başınız sağ olsun, dedi kır saçlı adam. İkisi de ölmüş. Nasıl? Nasıl ölmüşler? Şaşkınlıkla yüzüme baktılar. Neden bu kadar merak ediyordum ki bu ayrıntıları? Cavit başını ön cama çarpmıştı. Onu gördüm, dedim açıklamalarını, onaylamalarını bekleyerek. Ziya'nın ise başı, ısrarlarıma dayanamayan kır saçlı adam bakışlarını kaçırarak onayladı. Evet, çok feci. Zavallının başı kopmuş. Nasıl, diye yineledim ısrarla. Nasıl olmuş bu iş? İkisinin de yüzünde aynı tuhaf ifade belirdi. Büyük bir travma geçirdiğimi düşünüyorlardı. Umurumda bile değildi. Beni gerçek ilgilendiriyordu. Lütfen söyleyin, nasıl kopmuş başı? Nasıl olacak, diye sinirle söylendi adam. Pencereden fırlarken kopmuş. Çok süratliymişsiniz. Arabanın camı giyotin gibi kesip atmış adamın başını. Sizin kurtulmanız bir mucize. Ya kılıç? İnsanların sınırlarını zorluyordum ama başka çarem yoktu. Kaza yerinde kılıç buldular mı? Adam ters ters bakmaya başlamıştı. Ne kılıcı? Siz neden bahsediyorsunuz Allah aşkına? Bir kılıç olması lazım. Orada bir kılıç vardı. Beni dinlemiyorlardı bile. Önce birbirlerine baktılar. Sonra kadın yandaki küçük masanın üzerinden şırıngayla cam bir ampul aldı. Ampulün tepesini kırıp içindeki sıvıyı şırıngaya çekti. Anlamıştım. Sakinleştirici vereceklerdi. Son bir umutla sordum. Kaza yerinde siyahlar giyinmiş bir adam görmüşler mi? Yanıt vermek zahmetine bile girmediler. Kadın şırınganın içindeki sıvıyı damarlarıma enjekte ederken yineledim. Biliyorum, bana inanmıyorsunuz ama orada elinde kılıç olan bir adam vardı. Bir derviş, siyahlar giymiş bir derviş. İnce uzun biri, kıvırcık sakallı, sürmeli siyah gözleri dilim dolaşıyordu. Kadının yüzündeki çizgiler teker teker siliniyor, görüntüsü bir silüete dönüşüyordu. Aklımı diri tutmaya çalışarak anlatmayı denedim. Sürmeli siyah gözlerini yüzüme dikmiş, yolun kenarında duruyordu siyah keçeler içindeki derviş. Dolunayın ışığı yüzünün yarısını gölgede bırakarak onu uçsuz bucaksız bozkırın bir parçası haline getiriyordu. ''Neden beni hep bir katil suretinde görüyorsun?'' diye sordu hoşnutsuzca. ''Neden rüyalarında hep birilerinin canına kastediyorum?'' Sanki bütün bunların sorumlusu benmişim gibi bir de karşıma geçmiş soruyordu. ''Bilmiyorum'' dedim aklımı toparlamaya çalışarak. ''Belki siz söylersiniz.'' ''Ben söyleyemem'' dedi kıvırcık saçlı başını sallayarak. ''Bunların benimle alakası yok. Tamam, sulh ehli bir adam değilim. Öfkem burnumdadır. Hak edene ettiğini söylemekten geri durmam. Lakin önüme çıkan herkesin canını kastetmek gibi bir huyum da yoktur. Kaldı ki Azrail aleyhisselam bile sebepsiz can almaz. Kim öldürdü o zaman Ziya ile Cavit'i?'' Gülümsedi. Düzgün dişleri ay ışığında yanıp söndü. ''Sürat, insan yağmurda ölü araba kullanır mı?'' Bakışlarında gerçek bir şefkat belirdi. ''Neyse ki sana bir şey olmadı.'' Duraksadı. Sözcüklerin üstüne basarak sürdürdü. ''Sana ve karnında büyüyen cana.'' Alay etmesi neyse de bebeğimden bahsetmesi sinirlendirmişti beni. ''Benden ne istiyorsunuz?'' dedim kaşlarımı çatarak. ''Niye hep peşimdesiniz?'' Eliyle sakalını sıvazlayarak süzdü beni. ''Senden hiçbir şey istemiyorum.'' ''Hayır, istiyorsunuz.'' diyerek ona yaklaştım. ''Yoksa benimle bu kadar uğraşmazdınız. Size yardım etmemi mi istiyorsunuz yoksa? Eğer öyleyse çekinmeyin söyleyin. Elimden gelirse onu da yaparım.'' Öfkelenir gibi oldu. Hafifçe bana doğru eğildi. Siyah gözlerinde yalımlanan küçük kıvılcımlar gördüm. ''Sen kimsin ki bana yardım edesin?'' diye çıkıştı. ''Sen daha karnındaki bebeği doğurmaya bile karar veremezken bana nasıl yardım edeceksin?'' ''Özel hayatım sizi ilgilendirmez. Ben her zaman senin hayatının içindeydim.'' dedi sanki bilinen bir gerçeği açıklar gibi doğal bir tavırla. ''Daha Sunny ortaya çıkmadan önce de senin yanındaydım. Lakin sen bunun farkında bile değildin. Hep bir şaşkınlık içinde geçti günlerin. Hep kararsızdın. Babanın yanında mı yer alacaktın yoksa annenin yanında mı? Aradan onca zaman geçti, güya büyüdün ama hala aynı çıkmazın içindesin.'' Eliyle karnımı işaret etti. ''Bebeğini mi doğuracaksın? Yoksa cerrah sevgilinin gönlünü mü edeceksin? Kendi hayatını mı yaşayacaksın yoksa sevgilininkini mi? Bana yardıma kalkışacağına kendine iyilik et de bir karar ver artık.'' Nasıl zehir dilli bir adamdı bu. Ne kadar da küstah. Üstüne atlayıp yüzünü gözünü paralamak istiyordum. Ama kendimi tuttum. ''Doğru, bazı konularda kararsızım.'' dedim sakin konuşmayı başararak. ''Ama en azından ben kimseyi öldürmüyorum. Çok şükür ki o kadar merhamet duygum var. Hele sevdiklerime asla zarar vermem.'' Yüzü karardı, gözlerini kaçırdı. ''Kimya Hanım, yine ondan mı bahsediyorsun?'' ''Ondan bahsediyorum ya, o günahsız kızdan. Başka birini sevdiği için kocası tarafından öldürülen genç gelinden.'' Yanıt veremiyordu. Bunu fırsat bilip içimdeki öfkeyi kussum. ''Belki de benden kirli vicdanınızı temizlememi istiyorsunuzdur, kanlı ellerinizi yıkamamı.'' Çökmüş omuzlarının üzerindeki ince boynu, iri başını güçlükle taşıyordu sanki. ''O bir ahitti. Muhammed Celaleddin'i bana gösteren Allah'a verdiğim sözü tutmak zorundaydım. Yaradan bana demişti ki, Celaleddin'i sana gösterirsen bana ne verirsin? Ben de ona başımı demiştim. Çünkü aşkın tek pahası kandır. Dediğimi de yaptım. Kefaletimi kendi canımla, kendi ruhumla, kendi günahımla ödedim. Genç bir kızı öldürerek. Onun ne suçu vardı bu işte?'' ''Hiçbir şey anlamıyorsun,'' diye mırıldandı çaresiz bir halde. ''Sana gösterdiklerimi hep yanlış yorumlamışsın. Gönül gözün kapanmış olduğu için aklın sınırları dışına çıkamıyorsun. Gerçek aşkın ne olduğunu bilmediğin için fedakarlığın da ne demek olduğunu bilmiyorsun. Çoktan bitmiş, heyecanı sönmüş, Ancak ilginç ülkeleri gezerek, eğlenceler düzenleyerek, lezzetli yemekleri midenize indirerek, bedenlerinizi yaralarcasına sevişerek birbirinize katlanabildiğiniz cüzi aşkına bakarak benimkini yargılıyorsun. Şems bunları söylerken Mevlana ile bir odaya kapanıp aylar boyunca dışarı çıkmadıkları o günlere mi gönderme yapıyor diye düşünmekten kendimi alamadım. Ne düşündüğümü bilmeyen, bilmese de umursamayan siyah giysili derviş hırsla sürdürdü sözlerini. Sen gerçek aşk nedir tanımadın ki beni yargılayabilesin. Sen elini hiç ateşe sokmadın ki aşk yangınının insan yüreğini nasıl sönmez bir çerağa çevirdiğini görebilesin. Sen sevginin için ölmedin, öldürmedin ki beni anlayabilesin. Evet, yine aynı yöntem. Onu suçlayınca anlayamamış oluyordum. Görünenin ardındaki hakikati kavrayamamış oluyordum. Ama bu defa boyun eğmeye hiç niyetim yoktu. Ne olacaksa olsundu. Kararlılıkla diklenmeyi sürdürdüm. Cinayetin kötü bir şey olduğunu anlamak için katil olmam gerekmez. Cinayet her zaman cinayettir. İster 700 küsür yıl önce işlenmiş olsun, ister günümüzde. Katil her zaman katildir. İster gizemli bir derviş olsun, ister sıradan bir cani. Onu yeniden sinirlendirmeyi başarmıştım. Lafına dikkat et hanım, diyerek üzerime yürüdü. Benimle böyle konuşamazsın. Konuşurum, dedim, milim bile gerilemeyerek. Söylediklerimin hepsi gerçek. Dolunayın altında birbirine meydan okuyan iki düşman gibi karşı karşıya durduk. Bana istediği kötülüğü yapabilirdi ama umurumda değildi. Artık bu kabuslar, karabasanlar sona ermeli, artık bu gizemler labirentinden kendimi kurtarmalıydım. Ansızın gülmeye başladı. Cesur bir kadınsın, dedi gülmesi sona erince. Cesur kadınları severim ama hatalısın. Senden yardım istemiyorum çünkü benim vicdanım temiz. Ellerim de öyle. Benden yardım isteyen sensin. Gözlerimin iri iri açıldığını görünce, evet, henüz farkında değilsin ama sana yardım etmemi istiyorsun. Senin gibiler isteklerini her zaman açıkça söyleyemez. Hatta bazen ne istediğini bile bilemez. Bazen de istediğinin farkında olmadan ister. Saçmalıyordu. Bu defa ben gülmeye başladım. Alaycı bir ifadeyle sordum. Peki ne tür bir yardım istiyormuşum sizden? Eğilip gözlerimin içine baktı. Evet, tıpkı akıp gitmekte olan bir nehre bakar gibi sakince gözlerimin içine baktı. Anlatmakla olmaz, dedi. Aptal öğrencisinin yine başarısız olacağından emin olan bir öğretmenin bıkkınlığıyla. Görmen lazım. Gel ve beni izle. Gözleri kısa bir süre daha üzerimde kaldı. Sonra ne diyeceğimi merak bile etmeden döndü, yürümeye başladı. Kara giysili dervişin ince bedeni önümden çekilince uçsuz bucaksız bir beyazlık belirdi karşımda. Tuz gölü, diye mırıldandım. Konya'ya ilk gelişimde gördüğüm göl. Şems sözlerimi duymamış gibi kararlılıkla yürüyordu. Beni çağırmış olmasına rağmen gelip gelmeyeceğimi umursamıyordu bile. Adımlarımı hızlandırarak ona yetişmeye çalıştım. Yanına yaklaşmıştım ki kederli bir neyin inlemesiyle bozuldu gecenin sessizliği. Nereden geliyordu bu müzik? Etrafa bakındım. Hiç kimseyi göremedim. Huzursuzluğumu hisseden Şems eliyle ilerideki aydınlığı gösterdi. Semaya hazırlanıyorlar, dedi yumuşak tatlı bir sesle. Ney başlamış bile.